Ayrım 20, sayfa 101, 2. bölüm, klasik sosyoloji. 4. Pozitivizmin eleştirisi. 1. Durkheim. Durkheim ve sosyolojinin gelişmesi. Emil Durkheim, parantez 1858-1917, sosyoloji kürsüsüne atanan ilk profesyonel akademik Fransız sosyoloğu olma ayrıcalığına sahip olmuştur. Parantez Paris 1913. Durkheim'a göre sosyoloji bir meslekti. Akademik topluluğu neredeyse tek başına sosyolojiyi tam ve bilimsel bir disiplin olarak kabul etmeye zorlamıştı. Durkheim gerek öğretisinde gerekse araştırmalarında sosyolojinin değerlendirilmesini sağlayan ölçütleri ortaya koymuştu. Nitekim 1895'te sosyoloji ile ilgili ilk kapsamlı metodolojik incelemeyi yayınlamış ve bu çalışmasında 19. yüzyıl sosyologlarından (parantez Comte, Mill, Spencer) hiçbirisinin toplumların doğası hakkında toplumsal ve biyolojik alanlar arasındaki ilişkilerle ilgili genellemelerin ötesine geçemediğini ve büyük ölçüde sosyolojik araştırmanın elinin altındaki en genel kaynakları üstün körü araştırmalarla harcadıklarını (parantez Durkheim 1982 sayfa 48) gözlemlemişti. Durkheim'ın kendi önüne koyduğu görev sosyolojinin nesnesini ve ona uygun olan yöntemleri saptamaktı. Onun sanayileşme, intihar, din, ahlak ve toplum biliminin metodolojisi alanlarının incelenmesine yaptığı katkılar çok büyük tartışmalara yol açarken, bu çalışmaların gerek sosyolojinin gelişmesi, gerekse sosyal bilimlerin diğer alanları, bilhassa antropoloji üzerindeki etkileri de geniş kapsamlı olmuştu. Durkheim, sosyoloji alanındaki kariyerine Fransız eğitim sisteminin genişleyip modernleşmekte olduğu bir dönemde başlamıştı. Bu dönem Fransa-Prusya Savaşı'ndaki (parantez 1870-1871) yenilginin getirdiği ulusal aşağılanmayı ve Almanların Alsace-Lorraine'i ilhak etmesini izleyen dönemdi. 3. Fransız Cumhuriyeti'nin koyu milliyetçiliği, devletin yüksek eğitim sistemi aracılığıyla uyguladığı dünyevi reformların ideolojik bağlamını oluşturmaktaydı. Durkheim'ın sosyolojisinin yeni bir yurttaşlık etiğinin şekillenmesine, hem geleneksel Fransız Katolikliğini hem de derin kökler salmış olan toplumsal muhafazakarlığı reddeden modern bir cumhuriyetçi ideolojinin oluşmasına katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Nitekim 1880'li ve 1890'lı yıllarda gerçekleştirilen eğitim reformları asıl olarak Fransız üniversite sistemini geleneksel ideolojik etkilerin, özellikle geçmişten kalan burjuva öncesi toplumsal gruplarla birlikte anılan etkilerin kıskacından kurtarmak amacıyla tasarlanmıştı. Durkheim 1887'de sosyal bilimlerde, özellikle sosyoloji alanında düzenli dersler veren ilk Fransız üniversitesi olan Bordeaux Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmuştu. Toplum biliminin öğretilmesi, eğitim reformunun modernleştirici ideallerini destekleyen pratik bir temele sahipti. Örneğin Durkheim'ın ilk dersleri özel olarak öğretmenlere hitap ediyor, etik, toplumsal değişim, intihar, aile ve eğitim gibi konulardan başlayıp sosyalizme ve bizzat sosyoloji tarihine kadar uzanan oldukça etkileyici bir yelpazeyi kapsıyordu. Durkheim'ın sosyolojinin bilimsel statüsünü açıklığa kavuşturmaya ve onun sosyalizmle farklılığını ortaya çıkarmaya özel bir ilgisi vardı. Çünkü sosyoloji 19. yüzyılın sonundaki Fransa'da genellikle sosyalizmle eş anlamlı sayılıyor ve bu yüzden burjuva kültürüyle değerlerine, dine, aileye ve barış içinde toplumsal değişime düşman olarak görülüyordu. Durkheim, Sorbonne'da eğitim profesörü olduğu 1887 ile 1902 arasındaki yıllarda bilimsel bir sosyolojinin doğasını tanımlayan bir dizi inceleme üretmişti. İş bölümü, parantez 1893, sosyolojik yöntemin kuralları, parantez 1895 ve intihar, parantez 1897 adlı çalışmaları, dinsel yaşamın ilksel biçimleriyle, parantez 1912, birlikte düşünüldüğünde, Durkheim'ın çağdaşı olan diğer sosyal bilimcilerin eklektik, bireyci ve genellikle kaba gazeteci yaklaşımları karşısında kurumların, onların kökeninin ve işlemesinin bilimi. Parantez Durkheim 1982 sayfa 45 şeklinde ifade ettiği kendi sosyoloji anlayışını sergilediği yapıtlardır. Durkheim özel olarak toplumsal olguların nesnel gerçekliğini inceleyen bilim olan sosyolojiyi, bireysel bilincin incelenmesi olarak tanımladığı psikolojiden ayırmak için uğraş veriyordu. Sosyolojik açıklama, bireysel güçlerle değil, kolektif güçlerle ilgiliydi. Toplumsal olgu kavramı, Durkheim'ın zihinsel faaliyet yerine gözlem ve deneyle toplanması gereken bilginin bütün nesnelerini gösteren temel ilkelerinden birisi haline gelmişti. Toplumsal fenomenler, tekil bir bireyin kavradığı gerçeklikten çok farklı bir gerçekliği yansıtan dışsal şeylerdi. Durkheim, bireylerin bir toplumsal olgunun doğuşunda bir rol üstlenebildiklerini ama bir toplumsal olgunun var olması için çok sayıda bireyin bir arada etkileşime girmeleri gerektiğini. Parantez Durkheim 1982 sayfa 45 ileri sürmekteydi. Durkheim'ın sosyoloji alanı için getirdiği tanım, dışsal toplumsal olguların incelenmesi, kendi başına tam bir pozitivizm içermez. Toplumsal olgular, insan bilinci ve eyleminden bağımsız biçimde var olan basit nesneler, yani şeyler olmadığı gibi, buna bağlı olarak gözlemci tarafından nesnel bir şekilde görülmesi de söz konusu değildi. Toplumsal bir olgu, sıradan algı için gizli olan bir düzenle, yani yapıyla karakterize edilen kolektif bir varlıktı. Parantez, aile, din, mesleki örgütlenme ve benzeri. Durkheim'ın sosyolojisi, gözlemlenebilir bütün fenomenlerin altında yatan kalıbı gün ışığına çıkarmaya yönelik bir girişimdi. Bu doğrultuda Spencer'ın bireyciliği, Durkheim'ın metodolojik kolektivizmiyle keskin bir zıtlık içindedir. Dolayısıyla Durkheim, toplumsal olguları dışa vurmuş biçimleriyle insanın eylemlerini kısıtlayan ve düzenleyen yapılar olarak tanımlıyordu. Bireyin dışında bir yerde duran toplumsal olgular, bireyler üzerindeki etkilerini onların iradelerine karşı olarak empoze etmelerini sağlayan baskıcı bir güçle donanmıştı. Evlerimizin modeli üzerindeki seçim hakkımız artık elbiselerimizin kesin biçimini seçme hakkımızdan daha fazla değildir. En azından birisi diğeri kadar dayatılmaktadır. Parantez Durkheim 1982 sayfa 58. Böylece dil, Durkheim'ın yüklediği anlamla toplumsal bir olgu olmakta, konuşmacı gündelik konuşmaları yönlendiren kuralları hiçbir şekilde bilmemesine rağmen bireyin sözlerinin niteliğini belirleyen bir kurallar sistemi olmaktadır. Sonuç olarak toplumsal olgular içselleşmiştir ve benliğin ayrılmaz bir parçasına dönüşerek bireyleri içeriden yönetmektedir. Bu şekilde toplumda ahlaki bir güç olarak bireyle ilişkiye geçer. Dolayısıyla sosyoloji dışsal olguların incelenmesini değil, tam tersine toplumsal olguların ahlaki öğelerle kuşatılmasının yollarını gösteriyordu. Durkheim bu yönde İş Bölümü adlı çalışmasında toplumların onsuz var olamayacağı ölçüde vazgeçilmez, kesinlikle zorunlu olan günlük ekmek şeklinde bir ahlak tanımı getirmekteydi. Sosyoloji öz olarak toplumsal birlikle ve toplumsal düzenle, yani bireylerin faal bir toplumsal bütünde birleşmesinin yollarıyla ilgileniyordu. Görüldüğü üzere Durkheim'in çalışmaları, özellikle iş bölümü, nesnel, ampirik bilimin ideallerine bağlı kalmasına rağmen kesinlikle 19. yüzyıl toplum düşüncesinin büyük teori geleneği içinde kalmaktadır. Toplumun mekanik bir tipten organik bir tipe doğru geliştiğini öngören teorik yaklaşımı, Comte ile Spencer'ın sosyolojisinin dayanağını oluşturan tarih felsefesine benzemektedir. Felsefeden hareket eden Durkheim, daha sonraki çalışmalarında sık sık bu temel sorunlara geri dönüyordu ve sosyolojinin felsefeyle ilişkisine son derece duyarlı olmuştu. Nitekim onun anomi, toplumsal değişim ve iş bölümü gibi kavramlara ilişkin çeşitli tartışmaları ve analizleri felsefi içermelerle doludur. Örneğin, toplumsal kriz anlayışı büyük ölçüde ahlaki kapsamda görülmektedir ve açıkça Saint-Simon ile Comte'a çok şey borçludur. Parantez, bu nokta iş bölümünün birinci basımına ön sözde vurgulanır. Ona göre söz konusu olan bilimden etik çıkarma sorunu değil, ahlaki yaşamın olgularını pozitif bilimlerin yöntemlerine göre ele alarak bir etik bilimi kurma sorunuydu. Gerçekliğe bakışı mutlaka reformcu bir bağlılık içermemesine rağmen yalnızca kurgusal bir içerik taşıyacaksa kendi araştırmalarımızın hiçbir değeri olmadığını görmeliyiz, diyordu. Toplum bilimi, çevredeki değişikliklere ilişkin olarak ahlak sağlığının durumunu incelemelidir. Yine Durkheim'a göre, sonuç entelektüel bir kayıtsızlık değil, mümkün olan en büyük basirettir. Bilim, gelecek adına eylem yapmanın kurallarını sağladığına göre, toplum bilimi pratiği yönlendirir ve toplum yasalarını saptayarak toplumsal örgütlenmenin normal ve sağlıklı biçimlerini patolojik ve anormal biçimlerinden ayırır. Parantez Lux 1973 sayfa 87-88. Bu yüzden Durkheim pek çok önemli noktada Comte'un pozitivizminin sadık bir izleyicisi kalmıştı. Comte'un bilimlerin birliği teorisini ve üç hal yasasını metafizik kurgu diye nitelendirerek reddediyor ama konsensüs nosyonu ile yazgıcı insan özne anlayışının temelinde yatan sosyolojizmini ve bilimciliğini de benimsiyordu. Durkheim toplumu toplumsal olguların toplamı olarak, nesnel şeylere benzeyen öğeler olarak her türlü değişme girişimine karşı koyan, onları kişisel irade gücüyle değiştiren, eylemlerimizi şekillendirmeye zorlayan kalıplar olarak tanımlamaktaydı. İnsanlık da kendi dışında duran şeylerle belirlenmektedir. Çünkü zafer kazanmayı başardığımız zaman bile karşılaştığımız direniş bizi uyanık tutmaya, kendimizden bağımsız bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmaya yeter. Parantez Durkheim 1982 sayfa 70. Ancak toplumsal olgular insanın eylemlerini hangi anlamda denetlemektedir? Daha önce gördüğümüz gibi Durkheim, bireyin nesnel gerçekliği öznel biçimde onun kısıtlayıcı doğasına uygun biçimde hareket ederek yaşadığını ileri sürüyordu. Ancak bu formülasyon pasif bir özne-nesne ilişkisine bürünmektedir. Ve bu Durkheim'ın bütün sosyolojik incelemelerinde bilhassa toplumsal olguların kısıtlayıcı etkisini izleyen eylemi yansıtan bireyin, öznenin dışsal olguları belirli şekillerde yorumladığını kabul etme noktasına yaklaştığı intiharda savunmadığı bir konumdur. Öte yandan Durkheim'ın sosyolojisinde örneğin bilinç durumlarının onu yaşayan bilincin bakış açısıyla değil dışarıdan ele alınabileceğini ve öyle olması gerektiğini iddia ettiğinde parantez Marksist metodolojiyle ilgili kısa tartışmasında yinelemiş olduğu bir bakış açısı. Görüldüğü gibi güçlü mekanik bir unsur vardır. Toplumsal yaşamın o süreçte yer alanların savunduğu anlayışla değil, bilinçten uzak nedenlerle açıklanması gerektiği fikrini verimli buluyor. Ayrıca bu nedenlerin esas olarak bir aradaki bireylerin gruplanma biçiminde aranması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta tarihin bu koşulla ve yalnızca bu koşulla bir bilim haline gelip sosyolojinin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Parantez Lux 1973 sayfa 231. Durkheim'ın mekanik materyalizme sempatiyle yaklaşması açıkça onun sosyolojiyi Tar gibi çağdaşı olan diğer toplum teorisyenlerinde içkin olarak bulunan atomizmden kurtarma çabasıyla ilintiliydi. Ancak sonuçta toplumu kolektif insan emeğinin ürünü olmaktan ziyade kısıtlayıcı bir soyutlama olarak gören bir anlayışa varmıştı. Durkheim'ın epistemolojisi toplumu iki ayrı yapıya bölme sonucunu doğurmuştur. Sosyologun nedensel ilişkiler kurmasını sağlayan, toplumsal evrimin belirleyici faktörü olarak toplumsal ortam ile pasif bir toplumsallaşma süreci olarak tanımlanan öznel durum. Durkheim'ın yazılarında ortam kavramı belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu terim 19. yüzyıl pozitivizminin fiilen bütün biçimlerini (parantez örneğin Taine'yi) karakterize etse bile hiçbir zaman yeterli derecede teorize edilmemişti. Durkheim'ın bu terimi kullanmasının başka bir kaynağı da ortamı yaşayan organizmaların içsel sistemini, kan dolaşımı sistemini, onun çeşitli sıvılarını, beden ısısının sürekliliğini ve böylece dengeyi sağlamadaki fonksiyonel ilişkilerini analiz etmenin anahtarı sayan doğa bilimci Claude Bernard'dı. Durkheim'ın sosyolojisinin metodolojik dışsallık ilkesini toplumsal doğası gereği denge arayan bir organizma şeklinde kavramasıyla birleştirmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Ne var ki Durkheim katı biçimde mekanik olan bir toplum anlayışını savunuyor değildi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Alsace-Lorraine, A, L, S, A, C, E, L, O, R, R, A, I, N, E, Bordeaux, B, O, R, D, E, A, U, X. Lux, L, U, K, E, S. Tain, T, A, I, N, E. Claude Bernard, C, L, A, U, D, E, B, E, R, N, A, R, D.